Ayrım 23, sayfa 264. İnferiz, mahfi eğilmez. İşler karışıyor. Murat o gün işe arabayla değil, metroyla gitmeye karar vermişti. Evden çıktıktan sonra hızlı bir yürüyüşle metro istasyonuna geldi. Girişteki bayiden gazeteci Ali'nin günlük köşe yazısını okumak için bir güncel gazetesi aldı. Boş bir vagonu gözüne kestirip bindi, bir koltuğa oturdu ve gazeteye göz atmaya başladı. Bugünkü yazının başlığı yetersiz asgari ücret idi. Günlerdir cinayet ve rüşvet ilişkileriyle ilgili bir şey yazacak mı diye onun köşesine bakıyor ama aradığı yazıyı göremiyordu. Bu işin peşini bırakmış mıydı acaba? Yoksa araştırmasındaki boşlukları dolduracak yeni bir şeyler bulmayı mı bekliyordu? Bendeki bilgiler elinde olsa kim bilir neler yazardı diye düşünürken aslında kendisinin de henüz sonuçlandıramadığı konular olduğu geldi aklına. Şu B vakfına yapılan bağışların araştırılmasında bir ilerleme sağlayamamıştı. İhtiyacı olan vakıf belgelerine ulaşmakta beklemediği bir engellemeyle karşılaşması, Murat'ın zihninde vakıf yöneticilerinin üst düzey devlet yetkilileriyle birlikte hareket ettikleri düşüncesini iyice güçlendirmişti. Ulus da metrodan indi, hızlı bir yürüyüşle iş yerine gitti. Binanın ilk 4 katında 2 vergi dairesi ve üst 2 katında da müfettişler için odalar vardı. Odasının kapısını açtı. Halenin içtiği sigaranın kokusu hala havadaydı. Camı açarak temiz havanın içeri girmesini sağladı. Üstü bir sürü belge ve dosyayla dolu masasına oturup çantasından bilgisayarını ve notlarını çıkardı. Raporunu yazmaya devam edecekti. Her şeyi, bütün bulgularını rapor taslağında toplamalıydı. Raporun işleme konulup konulmayacağını kestiremiyordu. Ama en azından ona verilen görevi tamamlamış olmak istiyordu. Bulgularının tümünü paylaşamamaktan, bazılarını notlarda ve aklında taşımak zorunda kalmaktan yorulmuştu. Bunları düşünürken Kral Midas'ın öyküsünü hatırladı. Bu mitolojik öyküye göre Kral Midas Pan'ın flüt çalışını Apollon'un lir çalışından daha çok beğenince buna kızan Apollon kralın kulaklarını eşek kulağına dönüştürür. Kral Midas uzun kulaklarını gizlemek için sivri bir külah giyer. Ne var ki saçlarını tıraş eden berber onun kulaklarını görür. Kimseye söyleyemediği bu sır onun beynini kemirir durur. Sonunda içinde büyüyen bu sırrı bir kuyuya bağırır. Midas'ın kulakları eşek kulakları. Bunları bağırınca rahatladığını hisseder berber. Öğrendiklerini rapora yazması Murat'ın da tıpkı öyküdeki berber gibi sırrı zihninde taşımaktan kurtulmasını sağlayacaktı. Bunları düşünürken kapı açıldı. Mehmet Ali'ydi gelen, yüzünde tuhaf bir tebessümle. Hoş geldin Murat dedi. Nerelerdesin günlerdir? Yüzünü gören cennettik. Hoş bulduk Mehmet Ali. Biraz soğuk almışım. O yüzden gelemedim 2 gün. Anladım. Geçmiş olsun. İşler nasıl? Murat Mehmet Ali'nin haleden söz ettiğini anlamazdan geldi. İşleri biliyorsun. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Onu sormuyorum kardeşim. Hali'yi soruyorum. O ne oldu? Pek ilerleme olmadı. Anladım. Onu bir daha mı dinlesem? Murat cevap vermedi ve Mehmet Ali'nin yüzüne ne demek istiyorsun der gibi baktı. Mehmet Ali huzursuz olmuştu. Tamam, ben sana engel olmayayım. Murat onunla erkek muhabbetine girip aklınca bağ kurmaya çalışan Mehmet Ali'nin düşmüş yüzünü görünce üzüldü. Yok, o kadar değil. Gel sana bir kahve söyleyeyim, biraz sohbet edelim. Ben İstanbul'dayken biraz uzak kaldım buradaki işlerden. Murat çay ocağına 2 kahve söyledi, sonra Mehmet Ali'ye döndü. Anlat bakalım neler oluyor? Vallahi işler karışık galiba biraz. Ciddi bir yolsuzluk söylentisi almış başını gidiyor. Sanırım asıl mesele olayın en üst makamlara kadar ulaşıyor olmasında. Bu durumda da yapılacak incelemenin pek bir yere varılacağına umudum kalmıyor. Murat bir an için söz konusu söylentinin kendi soruşturması hakkında çıkmış olabileceğini düşünüp sordu. Teftiş kurulunun müfettişlerin arkasında durmayacağını mı düşünüyorsun? Orası da karışık. Teftiş kurulu sağlam durmaya çalışıyor ama iş bakanlık katına gelince karışıyor. Murat içinden aynen başıma gelenler diye düşündü. Eskiden böyle şeyler olmazdı. Maniye müfettişini kimse durduramazdı. Çok doğru. Hatırlıyor musun? Biz müfettiş muaviniyken Salim Bey'in tahkikatına yardım etmiştik. Üst düzeyde kaç kişi mahkemeye verilmiş ve bir bakan da dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra Yüce Divan'a gönderilmişti. Hatırlamaz olur muyum? Kıyamet kopmuştu. Ama Salim Bey sonuna kadar ilerlemiş, kimse de gıkını çıkaramamıştı. Sanırım o günler geride kaldı artık. Kahveleri bitmişti. Mehmet Ali kısa sohbetlerinden tatmin olmuş olmalıydı ki fazla oyalanmadan kendi odasına döndü. Murat da bilgisayarını açtı ve yazmaya başladı. Murat'a bu görevi verirken resmi nitelik taşımayacak bir rapor taslağı yazmasını istemişlerdi. Herhalde başbakan raporun işleme konulmasına karar verirse resmi hale getirilecekti. Bugüne kadarki gelişmeler bu rapor taslağının Murat'ın bilgisayarında sonsuza dek bekleyeceği izlenimi veriyordu. Olay bakana kadar ulaştığından hem cinayet hem de yolsuzluklar örtbas edilip kalabilirdi. Bütün bunların yapanın yanına kâr kalma olasılığı Murat'ın canını sıkıyordu. Bu işi götürebildiği yere kadar götürmeye niyetliydi. Raporun Kral Midas'ın eşek kulaklarını gören berberin kuyuya bağırması gibi bir çeşit içini boşaltma işlevi görmesiyle yetinmeyecekti. Masasındaki belge yığınını karıştırırken şimdiye kadar gözünden kaçmış olan bir sarı zarf gördü, merakla baktı. Zarf B Vakfı'ndan geliyordu. İstanbul'da teftiş kurulu adresine gönderilmiş, oradan üzerine Ankara adresi yazılarak buradaki ofisine yollanmış, hemen açtı. Vakfın muhasebecisi Argun Bey'e gönderdiği e-postanın yanıtı olan bir yazı, ekinde bir liste ve bağış makbuzlarının kopyaları vardı. Argun Bey'in imzasını taşıyan yazıda H Holding'in B Vakfı'na yaptığı bağışların dökümü bir liste halinde gösterilmişti. Listedeki çoğu bağışın yanına şartlı olduğu yazılmıştı. Listenin altında açıklaması yapılan şart, yapılan bağışın %10'unun vakıfta tutulması ve kalan kısmının kamu ihalelerine destek amaçlı kullanılmasıydı. Vakfın bu bağışlarla ne iş yaptığını araştırmak için bakandan onay alamamış olması çok can sıkıcıydı. Bu izni alamadığına ayıflanırken aklına savcı Salim geldi. Komiser Cengiz savcının B Vakfı'nda inceleme yaptığından söz etmişti. Savcıyı arayıp onunla görüş alışverişi yapmaya karar verdi. Savcının telefonunu komiserden aldığını hatırladı. Cüzdanının içindeki kağıt parçalarını karıştırınca yazdığı kağıdı buldu ve numarayı aradı. Telefon uzun uzun çaldı. Murat açılmayacak herhalde diye düşünüp kapatmaya hazırlandığı sırada karşı taraftan tok bir ses duyuldu. Alo. Cumhuriyet Savcısı Selim Bey'le mi görüşüyorum? Buyurun benim. Sayın Savcım, ben Maliye Müfettişi Murat. Bir sessizlik oldu. Murat kendini hatırlatmak için devam etti. H Holding ve Mehmet'e cinayeti olayının mali yönünü inceliyorum. Savcı kim olduğunu çıkarmaya çalışıyormuş gibi bir süre daha sessiz kaldı, sonra konuştu. Evet, hatırladım. Komiser Cengiz söz etmişti. Ben sizi arayacaktım. Numaranızı da komiserden almıştım ama yoğunluktan bir türlü aramak kısmet olmadı. Sanırım B Vakfı ile ilgili inceleme yapıyorsunuz. Ben de vakfın H Holding ile ilişkilerini çözebilmek için bakanlıktan inceleme yetkisi istedim. Fakat maalesef alamadım.
Hiç şaşırmadım müfettiş bey. Bu vakfın ilişkileri oldukça karanlık ve yukarılara uzanıyor.
Sayın savcım, bir araya gelip elimizdeki bulguları karşılıklı gözden geçirsek yararlı olabilir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Tekrar bir sessizlik oldu, sonra savcı yanıtladı. Aslında ben de aynı şeyi düşünüyorum ama şu aralar zaman aşımlı bir davayı soruşturduğum için çok sıkışığım. Daha ileri bir tarihte bir araya gelebiliriz. Bu sırada ben de vakıf incelemesini biraz daha olgunlaştırıp ulaştığım sonuçlardan emin olurum. İstediği görüşmenin ertelenmesine Murat'ın canı sıkılmıştı. Bunu sesine yansıtmamaya çalışarak konuştu. Tamam o zaman, ben sizden haber bekleyeceğim.
Anlaştık, şimdi hoşça kalın.
Görüşmek üzere.
Telefonu kapatırken suratı asılmıştı. Savcının elindekileri öğrenip raporuna vakıf bağlantısını da eklemek istiyordu. Ama belli ki şimdilik bu mümkün olmayacaktı.
Murat sanki bilgisayara girmezse tüm bulguları uçup gidecekmiş gibi hızla yazıyor, ikide bir çay ocağını arayarak kahve ya da çay söylüyordu. H Holding'in devletten aldığı her ihaleyi ayrı bölüm halinde ele alıyor, her bölümde o işin alınışında ve sonrasında gelişen olayları ve gerçekleşen para hareketlerini tek tek belirtiyordu. Eski ve yeni Kamu Yatırımları Bakanı için de aynı bölümleri açmıştı. Kamu Yatırımları Bakanlarının olayla ilişkileri başlığını verdiği bölümde önce defter kayıtlarını ele alıp yorumlamış, sonra Bay David'in adını vermeden Cenevre'de bulunan A Bank'taki hesaplardan söz etmiş, bunları mahkemeye sunulabilecek bir kanıttan çok defterdeki kayıtların gayri resmi doğrulanması olarak değerlendirmişti. Sonuç kısmını yazmadan önce biraz ara verip zihnini temizlemesinin yararlı olacağını düşündü. Caddenin karşısında bir kafe vardı. Oraya gidip dışarıdaki masalardan birisine oturabilir, hem de pipo içerdi. Kalktı, piposunu doldurdu. Masasına bir kez daha baktıktan sonra odadan çıktı ve kapıyı kilitledi. Koridor boyunca yürürken açık kapılardan baktı, kimse yoktu. Herkes bir yerlerde ya teftiş ya da soruşturma görevindeydi. Mehmet Ali'nin kapısından başını uzattı, o da çıkmıştı. Saatine baktı, 12'yi geçiyordu. Bazıları da yemeğe çıkmış olsalar gerek diye düşündü. Yürüyerek merdivenleri indi, Gülten Hanım'a baktı, yerindeydi. Gülten Hanım, ben yemeğe çıkıyorum. Yarım saate kadar dönerim.
Ben buradayım Murat Bey.
Binadan çıktı, karşı kaldırıma geçti. Kafenin dışarıdaki masalarından birisi boştu. Oturdu. Filtre kahve ve tost söyledi. Raporunda asıl önemli noktaya gelmişti. İş mevcut Kamu Yatırımları Bakanlığı'na da dayandığından kıyamet burada kopacaktı. Zaten önceki değerlendirme toplantısında bu durumu ima edince Maliye Bakanı ve Paşa oldukça şaşırmış ve bozulmuşlardı. Tostunu yedikten sonra bir kahve daha söyledi, piposunu yaktı ve derin bir nefes çekti. Sonra dumanı yavaş yavaş bıraktı. Yarım saat boyunca zihnini boşaltmaya çalışarak çevreyi izledi. Nasıl hızla değişiyordu her şey. Zaman içinde konutların sayısı azalmış, az katlı binalar yıkılıp yerlerini çok katlı binalara bırakmış, bu yeni binaların hepsi iş yerlerine, ofislere dönüşmüştü. Bazıları devlet dairesi olmuş, bazıları da özel şirket, avukat veya mali müşavir bürosu. Binaların ön cephelerini çirkin tabelalar sarmıştı. Avukat filanca, doktor falanca, mali müşavir filanca. Sönmekte olan piposunu temizledi, hesabı ödedi. Bu ara ona iyi gelmişti. Tekrar masasının başına geçmeye hazırdı artık. Kafeden çıktı, caddeyi geçip binaya girdi. Asansörle yukarı kata çıktı, odasının kapısını anahtarıyla açıp içeri girdi. Burnuna daha önce odada olmayan hafif bir koku çarptı. Popüler bir tıraş kolonyası kokusuydu bu. Telaşla masaya baktı, masa üzerindeki kalemlik normal yerine göre biraz öne gelmiş, koltuğunun da yeri değişmiş gibiydi. Bilgisayarında yazmakta olduğu raporun sayfası ekranda açıktı. Oysa Murat çıktıktan 15 dakika sonra ekran koruyucunun devreye girmiş olması gerekirdi. Masaya oturup bilgisayardaki dosyaları kontrol etmeye başladı. İlk bakışta olağan dışı bir şey görünmüyordu. Masa üzerindeki notlarını kontrol etti, sayfaların sırası karışmıştı. Sanki her sayfa tek tek elden geçirilmiş, sonra aceleyle eski sıralarına konulmaya çalışılmış gibiydi. Sayfaları yeniden sıraladı, herhangi birinin eksik olmadığını görünce rahatladı. Masasının kilitli çekmecesine anahtarıyla açtı, gizli defterin kopyası bıraktığı yerde duruyordu. Çekmecenin açılmamış olduğu kanısına vardı. Koridora çıktı, kimseler yoktu. Odalara baktı, hepsi boştu. Sekreter bir altta 5. kat girişinde oturuyordu. Binaya girip güvenlikten geçen biri asansörle kimseye görünmeden 6. kata çıkıp oradaki odalara rahatlıkla girebilirdi. Güvenlik görevlisi binaya girenlere nereye geldiklerini soruyordu ama ona vergi dairesine geldiğini söyleyen bir kişi daha sonra bu kata çıkabilirdi. Ne var ki Murat kapısını kilitlediği için onun odasına girebilmek için sekreterdeki yedek anahtarı alması gerekirdi. Odacı Mehmet'i aradı ama bulamadı. Aşağıya indi. Güvenlik görevlisine son yarım saat içinde kendisini görmeye gelen birisi olup olmadığını sordu. Olmadı yanıtını alınca oradan çay ocağına geçti. Çaycı Kamil Efendi yıllardır burada çalışıyordu. Kamil Efendi, bizim koridora son yarım saat içinde çıktın mı?
Çıkmadım Murat Bey.
Çay kahve filan isteyen olmadı mı?
Bugün 6. kattan sizden başka arayan olmadı. Zaten müfettişlerden pek kimse de gelmedi galiba.
Murat asansörle 5. kata çıkıp sekreter Gülten Hanım'ın yanına gitti. Son yarım saat içinde gelen olup olmadığını sordu. Dışarıdan gelen kimse olmadığı yanıtını aldı. Son olarak odacı Mehmet'i sordu. Onun da izinli olduğunu öğrendi. Her müfettiş odasının 2 anahtarı vardı. Biri müfettişte, biri de sekreterdeydi. Temizlik için gelenler anahtarı sekreterden alırdı. Gülten Hanım, bugün benim odamın anahtarını birisine verdiniz mi?
Hayır Murat Bey, anahtar burada duruyor. Bir şey mi oldu?
Ben dışarıdayken birisi odama girmiş sanırım.
Nasıl olur?
Bilmiyorum.
Çok şaşırdım. Kim buna cesaret edebilir ki?
Gülten Hanım, bugün buraya gelen oldu mu hiç?
Sadece nişanlım geldi, birer çay içtik sonra gitti.
Murat bu sorgulamadan Gülten Hanım'ın rahatsız olduğunu hissetti, teşekkür edip oradan ayrıldı. Asansör beklemek yerine yukarı kata merdivenlerden çıkmayı tercih etti. Odasına neden gizlice girilmiş olabileceğini tahmin edebiliyordu. Büyük olasılıkla onun raporuna neler yazdığını öğrenmek isteyen biri, masasının üzerindeki notların fotoğrafını çekmiş, bilgisayarındaki dosyaları da flash diske kopyalamıştı. Kapı kilidi zorlanmamış görünüyordu. Odaya giren kişinin maymuncuk kullanması da söz konusu değildi. Maymuncuk kullanmış olsa masa çekmecesinin kilidini de açardı. Bu durumda sekreterdeki yedek anahtar kullanılmış olmalıydı. Murat'ın zihninde farklı senaryolar canlanıyordu. Odaya en kolay girebilecek kişi Gülten Hanım'dı. Ne var ki odadaki tıraş kolonyası kokusu girenin büyük ihtimalle bir erkek olduğunu gösteriyordu. Odasına giren kişi Gülten Hanım'ın haberi olmadan yedek anahtarı almış olabilirdi. Bunu Gülten Hanım'ın şüphesini çekmeden yapabilecek tek kişi nişanlısıydı. Çay kahve içmek bahanesiyle geldiğinde bir fırsatını bulup anahtarı alabilirdi. Ne var ki onun da Murat'ın binaya giriş ve çıkışlarını tek başına izleyip bu işi yapacak boş anı yakalaması pek mümkün değildi. Bu durumda bir yardımcıya ihtiyacı vardı. Eğer Gülten Hanım da bu işin içindeyse, Murat çıktıktan sonra yedek anahtarı nişanlısına vermiş, Murat dönerken de ona haber vermiş olabilirdi. Bu akla en yakın açıklama gibi görünüyordu. Yine de ne Gülten Hanım'ın ne de nişanlısının Murat'ın yazdığı raporla ilgilenmek için bir nedenleri yoktu. Belli ki Murat'ın rutin bir vergi incelemesi yapmadığını bilen ve raporunda yazacaklarının onlara da dokunacağından endişelenen birileri onları kullanmıştı. Murat notlarına ve bilgisayarına zarar gelmediği için şanslı olduğunu düşündü. Ama artık işini şansa bırakamayacağını çok açık biçimde anlamıştı. Kaybedecek zaman yoktu, olay ciddileşiyor, hemen işe koyuldu. Önce cep telefonuyla tek tek elindeki belgelerin ve aldığı notların fotoğraflarını çekti. O iş bitince masasına oturup bu soruşturmayla ilgili bütün bilgisayar dosyalarını bir flash diske kopyaladı, yarım saatte her şeyi bitirmişti. Bu tam da dışarıda kaldığı süre kadardı. Demek ki onun yokluğunda içeri giren birinin istediği tüm dosyaları kopyalama ve fotoğrafları çekme fırsatı olmuştu. Raporu yazma işini bir an önce bitirmeliydi, hemen çalışmaya koyuldu. Raporun taslağını bitirdiğinde saat 5'e geliyordu, toparlandı, çıkmaya hazırlanırken telefonu çaldı. Dilek Hanım da arayan, kendisine acil bir yazı gönderdiklerini söyledi. Sesinde bir tuhaflık vardı. Biraz sonra Rıza Efendi elinde bir imza kartonuyla odadan içeri girdi. Saygılı bir ses tonuyla "Bir tebligatınız var beyefendi" dedi ve imza kartonundan çıkardığı sarı zarfı uzattı. Bu neydi acaba? Ne tebliğ ediliyordu? Düşünceleri Rıza Efendi'nin sözleriyle kesildi. "Tebligatı aldığınıza dair şurayı imzalar mısınız lütfen?" Murat imzayı attı ve zarfı aldı. Rıza Efendi odadan çıkınca zarfı açtı. Yazıyı okuyunca kanının donduğunu hissetti.
Murat K., Maliye Müfettişi Ankara. H Holding ile ilgili olarak yaptığınız vergi incelemesine devam ederek tamamlamanız, bu konuda ayrıca soruşturma veya inceleme gerektirecek diğer konularda elde ettiğiniz bilgi ve belgeleri bakanlık makamının talimatı gereğince Maliye Müfettişi Hasan H'ye devretmeniz uygun görülmüştür. Bilgi edinmenizi ve gereğini rica ederim. Teftiş Kurulu Başkanı Halil G.
Komiserden sonra Murat da devre dışı bırakılmıştı. Büyük olasılıkla bilgisayarından kopyalanan dosyalardan yola çıkarak yazdığı raporun içeriği hakkında Maliye Bakanı'nın veya Paşa'nın ya da Başbakan'ın, hatta belki de hepsinin birden haberi olmuştu. Hatta belki de odasına onların talimatıyla girilmişti. Murat'ın kendisine verilen sınırın dışına çıkarak mevcut kamu yatırımları bakanını da raporunda konu ettiğini ve bu işin ucunun hükümete gideceğini fark ederek görevin ondan alınmasına karar vermiş olmalıydılar. Bunu düşününce ilikleri ne kadar ürperdiğini hissetti. Böyle bir şey ilk kez başına geliyordu. Maliye Bakanlığındaki geleceği tamamen kararmıştı. Başına ensesinden yukarı doğru bir ağrı girdiğini, göğsünün sıkıştığını hissetti. Dışarı çıkıp hava almalıyım diye geçirdi içinden.
23. ayrımın sonu. Sayfa 274.